Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin kara lordu.
Bir dakika, bir dakika.
Kıymetli arkadaşlar, patates ve soğan ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Dart, iki dakika dükkana baksana, şimdi ben geliyorum. Eyvallah Vedir'cim, geldim. Hop genç, ne yapıyorsun?
Bak çok ayıp, üzüldüm ben buna. Üzüldüm.
Bak çok üzülüyorum, bıraksana şunları.
Böyle kavga olmaz.
Kavga mı istiyorsun?
Gelin ön tarafa, ben size birer tane vereyim.
Bıraksana işte, vereceğim diyor ki.
Tamam. Böyle kavga ediyorsunuz.
Ayıp. Oğlum yırtılacak, bırak.
Eyvah.
Hop.
Eyvah. Eyvah.
Al bakalım eyvah. Sana. Kıyım soğanı. Bu gördüğünüz bir hiç. Esas Avrupa, Amerika, hatta Orta Doğu'da işler fena karıştı. Hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle ultra ekonomi süper bölgesel güç Türkiye vatandaşlarına patates, soğan dağıtmaya başladı. Ah iyi niyetli dünya lideri. Sözüm sana, yine şımartacaksın milletin. Aman diyeyim bak, ateşle oynuyoruz. Bu kadar patates, soğanla insanlar rahata alışır. Niceleri işini bırakır. Çalışmaz, şaşalı, debdebeli, şatafatlı, lüks bir hayat sürerken gözle kararır. Ne var ki engelleyemediler işte. Adapazarı'ndan, Konya'dan yola çıkan kamyonlar patates ve soğan yükleriyle İstanbul'a ulaştılar. Görenler de cepheye mermi taşıyor sanacaklar. Peki bu kimin aklına gelirdi? Resmen çılgın proje. Şahsen mutmain oldum. Fakat ülkenin yönetimi doğal afet gibi olunca, ekonomi çöküp herkes altında kalınca, afet bölgesine gıda yardım konvoyu yollamaları gayet normal. Bu kamyonların aynılarını Etiyopya'ya, Somali'ye, ücra Afrika ülkelerine gönderseler biraz olsun anlayacağım ama fakirlikten gıda alamayan kendi vatandaşlarına gönderiyorlar. Sonra da ekonomi iyi diyorlar. Koskoca hükümet zerzevat dağıtır mı? O belediyelerin işi. Yok ama büyük düşünürlerse, cep telefonu aksesuarı ve çiğ köfte işine girerlerse kesin bu sefer tuttururlar bütçeyi. Ülke ekonomisi zaten patates olmuş. Gözyaşlarını soğan soyuyorum diye saklamaya çalışsan ne fark eder? İşte size Türkiye ekonomisi ve kahpe kader. Ekonomiyi o hale getirdiler ki yakında her ortamda daha çok "abi bir dakika bakar mısın? Dilenci değilim abi, yanlış anlama." ya da "memlekete döneceğim abi, yol parası atar mısın?" diyen insanlarla karşılaşacağız. Artık bunu kanıksayacağız. Ha, gelip sokakta o senden para isteyeni ekonominin başına koysan emin olun bundan daha kötü yönetemez. İşin açıkçası sadece kötü yönetmek de bir ülkeyi bu kadar hızlı fakirleştiremez. Başka meziyetler gerekir. E ne oldu? Ekonomi adına çok önemli olduğu düşünülen aslı astarında sonucu değiştirmekten uzak, dar alanda kısa paslaşmalarla Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Herkesin beklediği gibi o kadar tatavaya rağmen yerin dibine soktukları eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yükselttiği yerde bıraktılar. Hani çok aslanlardı, gazetelerinde kükrüyorlardı. Bakın, merkez bankaları bağımsız olmalı ki siyasete hizmet etmesin. Siz Merkez Bankası'nın adında banka kelimesi geçtiğine bakmayın. Asla banka değildir. Karar alma mercidir. Fiyat istikrarını sağlar. Finansal istikrarı takip eder. Ülkenin para politikasını yönetir. Mali piyasaları izler. Düzenleyici tedbirler alır. Kur rejimini ayarlar. Çok gerekirse müdahale eder. Ülke adına altın ve döviz rezervi biriktirir. Zira banka gibi kullanılmaya kalkışılırsa o ülke ekonomisinin sonu gelmiştir. Hakem saatine baktı ve 90 dakikanın bittiğini belirten düdüğünü çoktan çaldı. Hani şu 128 milyar dolar nerede diye soruluyor ya. İşte tam da bu sebeple bağımsızlık lüks değil, gerekliliktir. Hesap verebilmektir. Peki nerede? Hemen söyleyeyim. Aslında kayıp falan değil. Bahsi geçen dolarları cayır cayır sattılar. Beni izleyenler bilir. 2 yıldır bunu anlatıyorum. Ekonominin durumunu anlamak için nereye bakacaksın? Dolara. Peki bunu ben biliyorum, siz biliyorsunuz da onlar bilmiyorlar mı? Şöyle anlatayım. Yerel seçimler öncesi algı oluşturmak adına 25 milyar dolar sattılar. Bir kere o kapıyı araladılar. E arkası geldi haliyle. Her yükseldiğinde kamu bankaları girdi devreye. Pare pare 70 milyar dolar da eridi o evrede. Kamu bankaları Merkez Bankası'nın pasladığı parayı sattı her isteyene. Hani geçtiğimiz yaz 6.85'te çıpa atmıştı ya. Mıh gibi sabit duruyordu. İşte orada da bir 30 milyar dolar satıldı. Topla 25, 70, 30 al sana 125 milyar dolar. Aslında çok daha fazlası var. Kuvvetle muhtemel çoğu daha önce Türkiye'ye parasını getiren ve kötü yönetim nedeniyle kaçmak isteyen yabancılara satıldı. Ucuz ucuzdan Tanzim satış mağazası mantığıyla dağıtıldı. Oysa serbest piyasa olsaydı dövize talep geldikçe fiyatı artacaktı. Türk lirasından dolara geçerken daha fazla para ödeyeceklerdi. Türkiye'den çıkarken de kallavi zarar yazacaklardı. İşte bu zarar sadece algıyı düzeltmek uğruna Türk milletinin hanesine yazıldı. Peki neden yapıldı? Dolar yükselince faizi arttırmak zorunda kalacaklardı. Nitekim öyle oldu. Sonuç değişmedi. Yönetimin ekonomiden hiç anlamadığı tescillendi. Nitekim dolar basamadığın bir para birimi. Nihayetinde de 450 milyar dolar borcun var. Ama sen gittin o parayı satıp istediğin zaman basabildiğin Türk lirasına çevirdin. Hiçbir anlamı yoktu. Hatta ülkeyi yapıp yapabileceğin en büyük kötülüktü bu. Ama yarın çıksın bu ülkeyi biz batırdık biz. Bir ülke nasıl batırılır en iyi biz biliriz biz desin alkışlamazlarsa hiçbir şey bilmiyorum ben. Batır ya lafı mı olur aramızda? Önümüzdeki aylarda inadına faiz indirim yoluna giderlerse dövizin tırmanışı karşısında Merkez Bankası'nın cephanesinde tek doları yok. Aha da benim 1 dolarım var onun eksi 50 milyar doları. Şu dolarla bile ben ondan daha zenginim. Dolar artmaya başlayınca neyle nasıl tutacaksın anlatsana bana. Neyse biz Merkez Bankası'na geri dönersek bağımsızlığının önemi en temelde paranın değerini siyasi iktidarların kısa vadeli çıkarları ve keyfi uygulamalarına feda etmemek içindir. Hükümetler gelip geçicidir. Ancak ülke ekonomisi geleceği hedeflemelidir. İktisat kongresindeki gibi konuştum be. Bağımsız kurumların başkanları kararları beğenilmediği için kovulabilir mi? Kovuluyor. Herkes biliyor ki açıklanan faiz kararları aslında saraydan gelen emri uygulamaları. Kovulan Naci Abal kitapta olanı uyguluyordu. Uluslararası kabul edilmiş doğruları temsil ediyordu. Hepsi çöpe atıldı. İşte yabancıların gösterdiği tepki bundandı. Peki ya yeni Merkez Bankası Başkanı? Görüşünü yansıtan gazete köşesindeki yazılardan alıntı yapalım. Ne demiş? Sıkı para politikalarından vazgeçmek gerek. Türkçe meali faizleri düşürürüm demek. Başka ne yazmış? Faiz artışından vazgeçmemiz gerekiyor. Naci Abal arttırdı. Yetki sende. Düşürseydin ya faizi yer mi? Faize kesinlikle karşı olan bir yönetim neden yüksek faizi aşağı çekemiyor? Çünkü elimizde başka silahımız kalmadı. Ancak faizle oyun kurabiliyor. Bu havada karar aldı. Düşürdüğü anda dolar 9 lira. Ondan sonra istersen sen de bir istifa mektubu hazırla. Bakın faizlere ben de çok kırgınım o konuda. Haliyle Merkez Bankası partinin bankası olunca vereceği mesajlar ancak tavuk döner satan merkez büfenin vereceği mesajlar kadar önemli oluyorlar. Bunlar en nihayetinde para politikaları. Burada alacakları kararla ülke ekonomisini falan mı düzelteceklerini sanıyorlar? Perşembenin gelişi misali. Sadece rakamlarla ekonomiyi yönetmeye çalışırsan elde edeceğin sonuç her zaman seni buraya getirir. Benim merak ettiğim ise ekonomi yönetiminde bu işleri anlatacak bir kişi bile mi yok? Danışman Yiğit Bulut çıkıyor. Danışman Cemil Ertem çıkıyor. Dünya gerçeklerinden uzak açıklamalar yapıyor. Arkadaş ikimiz de aynı ekonomi kitabını okumadık mı? Sizin anlattıklarınız nereden çıkıyor? Büyük İskender zamanında danışmanına hatalarımı göremiyorsan cahilsin. Görüp de örtbas ediyorsan hainsin demişti. Sonrasında o danışmanla ne yaptı biraz tartışmalı. Ama biz ödüllendirdik bu danışmanları. Bir kere kur ve faizle mücadele edilemez. Edilmez. Bunlar problem değil belirtilerdir. Ekonomiyi nasıl yönetiyorsan ona göre dengelenir. Kısaca dün yediğin hurmaların bugün tırmalamasıdır. Ekonominin aynasıdır. Sen danışmanların hepsini senin dümen suyuna giderek seni kızdırmamaya çalışanlardan seçersen papağan besle daha iyi. Biraz yem atarsın maliyeti ucuza gelir iş değilse. Ne dese evet efendim sepet efendim değil işte. Takılmışlar faize kapılmışlar rüzgara savrulup gidiyorlar. Ekonominin sözde durumunu gösteren döviz, faiz, borsa ayar verilebilir araçlardır. Makyajlanabilirler. Ancak gerçeği değiştiremezler. Varlık fonu gider borsada alım yapar. Kamu bankaları ellerindeki dövizi satar. Merkez Bankası da faizi baskılar. Peki nereye kadar? Türkiye bunu defalarca test etti. Her seferinde terse geldi. Artık test edebilecek kredimiz de paramız da kalmadı. Elimiz kolumuz bağlı. Faizin bir yılda kat ettiği yol ülkeyi krediyle yatırım yapılamaz hale getirdi. Maliye politikası desen ellerinden gelen vergi koymaktan ibaret. Buyurun işte şirketlerin ödediği vergilerin bu yıl %20'ye inmesi vermesi gerekiyordu. Vergi oranları %25'e çıkartıldı. Sadece bir yıllık, gelecek yıl inecek diyorlar. İnse bile o biter, kahve falı vergisi gelir. Selfie vergisi koyarlar. Bu işin sonu kulak arkası vergisine kadar gider. Yine de vergi bitmez. Ne yapar? Alır eline kırbaçı. Vurursun kırbaçı, vurursun kırbaçı. Çalışın lan daha çok. Vergi ödeyeceksiniz daha. Oh, biraz da şuralarıma vergi, biraz da buralarıma vergi. Vergi ödeyelim de ortada hala elle tutulur bir plan, bir program yok. Umut bir strateji değildir. 3 vakte kadar para gelecek, kısmetimiz taşacak. Hanemize ay doğacak. Yüreğimiz kabaracak. Bizde göz var, nazar bozulacak diyerek bir süre oyalarsın. İyi de bu faizlerle, bu vergilerle batan şirketlere nasıl engel olacaksın? Ellerindeki medya gücüyle hiçbir şey yokmuş gibi gösterip dolar 10 lira olsa, faizler 30'u bulsa bile bunlar dış mihrakların oyunu dersin. Sonrasında da fakirlik çeken halka patates, soğan dağıtıp kendin Mercedes'e binersin. Neden bu halkın patates ve soğan alacak parası olmadığını bir türlü sorgulamazsın. Ha, bizim kadim halkımız da fakirleşerek ülkeyi kurtardığını sanıyor nasıl olsa. Kahramanlık var hepsinin hamurunda. Yıllardır kendimizi öve öve inanmaya başladık ya. Hala diz çöktüremeyeceksiniz goy goyu. Kim kime diz çöktürüyor? Kendi kendimizi batırıyoruz işte. Türk halkı sağduyuldur diye diye. Eyvallah da taş olsa çatlardı. Kör olsa gözü açılırdı. Sağır sultan olsa duyardı. 25 yaşında milyonluk araba, nereden geliyor bu para? En iyisi sorma. Halkımız sağduyulu ya. Anlar bir gün nasıl olsa. Oysa bir sorgulasa, dışarıdan atak yapılıyor dediğin adamlar bize 100 milyarlarca dolar borç vermişler. Ülkeye güvenip paralarını getirmişler. Şimdi bizi batırmaya mı çalışacaklar? Sonra da paralarını alamayacaklar. Oğlum gerizekalı mı bunlar? Sonuçta ne oldu? Bu yıl daha da fazla bize borç vermeliler. Durumuna bak, tabii ki yüksek faiz isteyecekler. Merkez Bankası döviz rezervlerin eksi 45 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin bir yıl içinde çevirmesi gereken borç 190 milyar dolar. Türkiye'yi salgın nedeniyle kapattık. Haliyle ihracat ve turizmde döviz üretme kabiliyetimiz azaldı. Sanki çok vardı. Devletin iç ve dış borç toplamı ülkenin 2 yıllık vergi gelirine ulaştı. Cari açık son 30 ayın en yükseğinde. Yani yurt dışına ödediğimiz parayla kazandığımız para arasında son 12 ayda, yani bir yılda 37 milyar 700 milyon dolar fark var. Peki bizim bilmişler kaç olacağını hesaplamıştı? 25 milyar dolar olur demişlerdi. Göz var, izan var. El insaf, %3-5 yanılırsın da 6 ay önce hesaplamışsın, %50 yanılmışsın. Senin elinin ayarına kim inansın? Peki buraya kadar nasıl gelindi? İşte bu tarz hesaplamalarla, yanılmalarla. Faizi düşürelim, negatif faiz verelim. Para basalım, ucuz kredi dağıtalım. Bütçeyi bitirelim. Döviz baskılamak için rezervleri eritelim. Ama iyi doyduk. Yüksek faizin faturası yakında çıkmaya başlar. Sanayi çok borçlu. Hizmet sektörü daha çok borçlu. Vatandaş daha da borçlu. Borcun da faizi yüksek. Nasıl ödenecek? Bildiniz, ödenemeyecek. Savunulacak tarafı yok. Hiç yönetilmese ekonomi bu kadar kötü olmaz. Ülke babandan miras kalsa böyle lunaparka çevrilemezdi valla. Diyelim ki önlemler aldık. Her şeyi düzgün yaptık. Üretimi planladık, kemerleri sıktık. Siz ülkenin düze çıkacağına inanıyor musunuz kısa vadede? Hiç inanmayın, o tren kaçtı. Bundan sonra emekleyerek yol alacağız. Dizlerimiz parçalanınca ne demek olduğunu anlayacağız. Kur yüksek, enflasyon yüksek, faizler yüksek, işsizlik yüksek. Yapımında ve yayınında emeği geçen herkese tüm içtenliğimle. Yıktın ekonomiyi, eyledin viran. Bu videoyu burada bitiriyorum, daha da dibe dalmadan. Yalnız bu eve kapanma işi bana yaradı. Geceleri video çekeyim, siz de evdesiniz, oturun seyredin. Güç unutmaz. Pazartesi günü yeni videoyla geleceğim. Instagram'dan takip etmeniz, abone olmanız, katıla basmanız. Benim en büyük ödülüm. İyi ki varsınız. Kalbimin sizinle, gücün bizimle olduğunu unutmayın. Dediğim gibi pazartesi günü yine burada buluşalım. Yalnız sizi tanımam için bu paranın yarısını alın. Buluştuğumuzda birleştiririz, birbirimizi karıştırmayalım. Ekonominin karanlık lordu uçar. Podcast dinle.